Maşka tepesindeki otları biçtiler. Son sıraları da bitirdiler, kaftanlarını giydiler ve neşe içinde evlerine gittiler. Levin atına bindi. Köylülerden üzülerek ayrılıp evine yollandı. Tepeden çevreye baktı. Aşağıdan yükselen sesin içinde köylüler görünmüyordu. Yalnızca kaba, neşeli sesler, kahkaha ve birbiriyle çarpışan tırpanların sesi duyuluyordu. Levin, saçları karmakarışık ve terden alnına yapışmış sırtı ve göğsü ıslak bir halde neşeli bir konuşmayla ansızın ağabeyinin odasına girdiğinde Sergey Ivanoviç öğle yemeğini çoktan yemiş, postadan yeni çıkan gazetelere ve dergilere bakarak limonlu buzlu su içiyordu. Bir gün önceki tatsız konuşmayı tamamen unutmuş olan Levin, "Biz de bütün çayırı biçtik," dedi. "Ah, o kadar güzel, o kadar harikaydı ki, sen nasılsın?" Sergey Ivanoviç ilk anda kardeşine hoşnutsuz bir şekilde bakarak, "Aman Tanrım, neye benzemişsin?" dedi. "Kapıyı kapat kapıyı," diye bağırdı. "Herhalde içeri 5-10 sinek sokmuşsundur." Sergey Ivanoviç sineklere katlanamıyordu. Odasının pencerelerini ancak gece açıyor, kapının kapalı olmasına dikkat ediyordu. Gerçekten bir tane bile girmedi. Girmişse de ben yakalarım. Nasıl bir keyif olduğuna inanamazsın. Sen nasıl geçirdin gününü? Güzel vakit geçirdim. Yoksa bütün gün ot mu biçtin? Sanırım kurt gibi acıkmışsındır. Kuzma senin için her şeyi hazırladı. Hayır, canım yemek istemiyor. Orada yedim. Ama gidip yıkanayım. Sergey Ivanoviç başını sallayarak ve kardeşine bakarak, "Hadi git git, birazdan yanına gelirim," dedi. "Git, hadi çabuk git," diye ekledi gülümseyerek ve kitaplarını toplayıp gitmeye hazırlandı. Birden neşelenmişti ve kardeşinden ayrılmak istemiyordu. Yağmur yağarken neredeydin?" "Ne yağmuru? Birkaç damla düştü. Hemen gelirim. Demek günün iyi geçti. Çok iyi, çok iyi." Ve Levin üstünü değiştirmeye gitti. 5 dakika sonra iki kardeş yemek odasında buluştu. Levin'e canı yemek istemiyormuş gibi gelse de sırf Kuzma'yı gücendirmemek için sofraya oturdu. Ama başlayınca yemek son derece lezzetli geldi. Sergey Ivanoviç kardeşine gülümseyerek bakıyordu. "Ah Zahi, sana bir mektup var," dedi. "Lütfen aşağıdan getiriver Kuzma ama dikkat et, kapıyı kapat." Mektup Oblonski'dendi. Levin yüksek sesle okudu mektubu. Oblonski, Petersburg'dan yazıyordu. Doli'den bir mektup aldım. Kendisi Yergüşova'da ve işleri yolunda gitmiyor. Yanına gidiver lütfen. Ona öğütlerinle yardım et. Her şeyi biliyorsun. Seni gördüğüne çok sevinir. Yapayalnız zavallıcık. Kayınvalidem tüm takımıyla birlikte hala yurt dışında. İşte bu çok iyi. Mutlaka onlara gideceğim, dedi Levin. Ya da birlikte gidelim. Çok iyi kadındır. Öyle değil mi? Buraya yakın mı yerleri? Aşağı yukarı 30 verst, belki de 40'tır. Ama yol çok güzel, rahat gideriz. Sergey Ivanoviç gülümsemeye devam ederek, seve seve, dedi. Küçük kardeşinin görünüşü onu neşelendiriyordu. Tabağın üzerine eğilmiş, güneş yanığı kahverengiye çalan kırmızı yüzüne ve boynuna bakarak, iştahın da yerindeymiş, dedi. Mükemmel. Bu rejimin her türlü aptallığa karşı ne kadar yararlı olduğuna inanmazsın. Tıbbi yeni bir terimle zenginleştirmek istiyorum. Arbeitskurs. İşle tedavi. Senin için pek gerekli değil galiba. Evet, ama çeşitli sinir hastaları için gerekli. Evet, bunu denemeli. Ben de sana bakmak için ot biçtiğiniz yere gelmek istedim. Ama sıcak o kadar dayanılmazdı ki ormanın ötesine geçemedim. Ormanda biraz oturdum. Oradan köye geçtim. Sütnine'ye rastladım. Köylülerin seninle ilgili ne düşündüklerini öğrenmek için Sütnine'nin ağzını aradım. Anladığıma göre köylüler yaptığını doğru bulmuyor. Sütninen, beylere göre iş değil, dedi. Bana öyle geliyor ki halkın zihninde onların deyimiyle beylerin yapacakları işlerle ilgili beklentiler çok kesin çizgilerle belirlenmiş ve beylerin onların zihninde bir çizilmiş çerçevenin dışına çıkmasına izin vermezler. Olabilir. Ama bu hayatımda hiç tatmadığım bir zevkti. Ayrıca bunda kötü bir şey yok, öyle değil mi? Dedi Levin. Hoşlarına gitmiyorsa ben ne yapayım? Bununla birlikte bir zararı olmadığını düşünüyorum, öyle değil mi? Gördüğüm kadarıyla geçirdiğin günden memnunsun, diye devam etti Sergey Ivanoviç. Çok memnunum. Bütün çayırı biçtik. Hem orada öyle bir ihtiyarla dost oldum ki ne mükemmel biri olduğunu tahmin edemezsin. Sen geçirdiğin günden memnunsun, ben de memnunum. Birincisi, iki satranç problemini çözdüm. Biri çok hoş. Piyonla açılıyor. Sana gösteririm. Sonra dünkü konuşmamızı düşündüm. Bitirdiği yemeğin üzerine keyifle gözlerini kısan, puflayıp duran ve dünkü konuşmanın nasıl bir konuşma olduğunu anımsayacak gücü kendinde kesinlikle bulamayan Levin, "Ne, dünkü konuşma mı?" dedi. "Seni kısmen haklı buluyorum. Aramızdaki anlaşmazlık, senin kişisel çıkarı insanı harekete geçiren güç olarak görmenden. Benimse belirli bir eğitim düzeyindeki her insanda toplum çıkarının bulunması gerektiğini düşünmemden kaynaklanıyor. Maddi çıkarları olan bir çalışmanın daha istenilir bir şey olduğunu söylerken belki de haklısın. Sen genellikle Fransızların dedikleri gibi son derece tutkulusun. Enerjik bir çalışma istiyorsun ya da hiç istemiyorsun." Levin abini dinliyor ama kesinlikle hiçbir şey anlamıyor, anlamak da istemiyordu. Sadece abinin hiçbir şey dinlemediğini ortaya çıkaracak bir soru sormasından korkuyordu. Sergey Ivanoviç Levin'in omzuna dokunarak, "İşte böyle dostum," dedi. "Evet elbette, ne olacak işte. Ben de düşüncelerimde ısrar etmiyorum," diye karşılık verdi Levin. Yüzünde çocuksu, suçlu bir gülümseme vardı. Acaba ne konuda tartışmıştık diye düşünüyordu. Elbette ben de haklıyım, o da haklı. Hepsi çok güzel. Sadece yazıhaneye gidip emirleri vermem gerekiyor. Gerinerek ve gülümseyerek ayağa kalktı. Sergey Ivanoviç de gülümsedi. Çevresine böylesine tazelik ve canlılık yayan kardeşinden ayrılmak istemeyerek, "Gezmek istiyorsan birlikte gidelim," dedi. "Yazıhaneye uğraman gerekiyorsa uğrayalım." Levin, "Aman Tanrım," diye öyle yüksek sesle bağırdı ki Sergey Ivanoviç korktu. "Ne oldu?" Levin alnına vurarak, "Agafya Mihailovna'nın eli nasıl oldu?" dedi. "Onu unuttum." "Çok daha iyi. Yine de bir koşu yanına gidip geleyim. Sen şapkanı giymeden dönerim." Merdivenlerden koşarak inerken ayakkabısının ökçeleri kaynana zırıltısı gibi sesler çıkarıyordu. Stepan Arkadiç, memur olmayanlar için bir anlam taşımasa da memur olan herkesin bildiği doğal ve gerekli bir görevi yerine getirilmemesi halinde memuriyet yapma olanağının olamayacağı, bakanlıkta kendini hatırlatma görevini yerine getirmek için Petersburg'a gidip evdeki paranın neredeyse tamamıyla bu görevi yerine getirmek üzere at yarışlarında ve yazlıklarda neşeli, hoş vakit geçirirken, Dolly giderleri olabildiğince azaltmak için çocuklarla birlikte köye gitmişti. Kendisine çeyiz olarak verilmiş olan, ilkbaharda ormanı satılan ve Levin'in Pokrovskoye'nin 50 vers uzaklıkta bulunan Yergişova köyüne taşınmıştı. Yergişova'daki büyük ev çoktan yıkılmıştı. Avludaki ek bina daha prensin zamanında onarılmış ve büyütülmüştü. Bu bina bundan 20 yıl önce Dolly çocukken bütün ek binalar gibi iki yanı ağaçlı giriş yolunun ve güney cephesinin bir yanında kalmakla birlikte geniş ve rahattı. Ama şimdi bu ev eskimiş ve çürümüştü. Stepan Arkadiç ilkbaharda ormanı satmak için geldiğinde Dolly ondan evi gözden geçirmesini ve gerekli onarımlar için emir vermesini rica etmişti. Kabahat işlemiş bütün kocalar gibi karısının rahatına çok büyük bir özen gösteren Stepan Arkadiç evi bizzat gözden geçirmiş ve gerekli gördüğü her konuda emirler vermişti. Ona göre bütün mobilyaların kreton kumaşla kaplanması, perdelerin asılması, bahçenin temizlenmesi, havuzun yanına küçük bir köprü yapılması ve çiçek dikilmesi gerekiyordu. Ancak daha sonra eksiklikleri yüzünden Darya Aleksandrovna'nın sıkıntı çektiği başka gerekli şeylerin çoğunu unutmuştu. Stepan Arkadiç, özenli bir baba ve koca olmaya ne kadar çalışırsa çalışsın, bir karısı ve çocukları olduğunu bir türlü aklına getiremiyordu. Bekar bir adamın zevklerine sahipti ve tek düşündüğü bu zevklerdi. Moskova'ya döndükten sonra karısına her şeyin tamam olduğunu, evin kutu gibi olacağını gururla açıklamış ve oraya gitmesini şiddetle tavsiye etmişti. Karısının köye gitmesi Stepan Arkadiç'in her bakımdan çok hoşuna gidecekti. Çocukların sağlığı düzelir, giderler azalır, Kendisi de daha serbest kalırdı. Darya Alexandrovna ise hem çocuklar için, özellikle de kızıl hastalığından sonra bir türlü toparlanamayan küçük kız için, hem de onu üzen ve küçük düşüren oduncuya, balıkçıya, ayakkabıcıya olan ufak tefek borçlardan kurtulmak için yazın köye taşınmayı gerekli görüyordu. Ayrıca köye gitmek, kaplıcaya gitmesi tavsiye edilen ve yazın ortalarında yurt dışından dönmesi gereken kız kardeşi Kitty'ye de köye yanına getirmeyi hayal ettiğinde daha da çok hoşuna gidiyordu. Kitty kaplıcalardan yazdığı mektupta hiçbir şeyin yaz mevsimini Dolly ile birlikte her ikisinin de çocukluk anılarıyla dolu olan Yergişova'da geçirmek kadar yüzünü güldürmeyeceğini yazıyordu. İlk zamanlar köy yaşamı Dolly'ye çok zor geldi. Çocukluğu köyde geçmişti ve köyün kentteki bütün tatsızlıkların çaresi olduğuna, köydeki hayatın güzel olmasa da Dolly bunu kolayca kabul ediyordu, ucuz ve rahat olduğuna ilişkin bir izlenim edinmişti. Köyde her şey vardı, her şey ucuzdu, her şey alınabilirdi ve çocuklar için de iyi olacaktı. Ama şimdi köye bir ev kadını olarak gelince bütün bunların hiç de onun düşündüğü gibi olmadığını görmüştü. Geldiklerinin ertesi günü sağanak yağmur yağmış, gece koridora ve çocuk odasına su akmış, yatakları konuk odasına taşımışlardı. Aşçı yoktu. Sığırtmaç kadının söylediğine göre 9 ineğin kimisi besiliydi, kimisi ilk buzağısını doğurmuştu, kimisi yaşlıydı. Kimisi de besiliydi ama süt vermiyordu. Ne yağ ne de süt çocuklara bile yetmiyordu. Yumurta yoktu. Tavuk bulmak olanaksızdı. Kar horozları kızartıyor ve haşlıyorlardı. Yerleri sildirecek kadın bulunamıyordu. Hepsi patates toplamaya gitmişti. Arabayla gezmek olanaksızdı. Çünkü atlardan biri aksilik ediyor ve arabaya koşulamıyordu. Yüzecek yer yoktu. Nehrin kıyısı baştan sona hayvanlar tarafından çiğnenip çamur içinde bırakılmıştı. Ayrıca yoldan da görülüyordu. Yürüyerek dolaşmak bile olanaksızdı. Çünkü hayvanlar kırık çitten bahçeye giriyordu. Böğürüp duran azgın bir boğa vardı ve galiba insanlara da saldırıyordu. Elbise dolabı yoktu. Olanlar da kapanmıyor. Daha yanından geçerken kendiliğinden kapısı açılıyordu. Demir ve toprak kapkacak yoktu. Çamaşırhane için çamaşır teknesi ve hatta hizmetçi odasında ütü yapacak ütü tahtası bile yoktu. İlk günler huzur içinde dinlenmek yerine kendisi açısından korkunç olan bu dertlere düşen Darya Alexandrovna umutsuzluğa kapılmıştı. Var gücüyle uğraşıyordu. Durumun çaresizliğini hissediyordu ve her an gözlerine dolan yaşları tutuyordu. Eski bir süvari başçavuşu olan güzel ve saygılı bir dış görünüşü yüzünden Stefan Arkadyiç'in için sevip kapıcılar arasından seçtiği kahya, Darya Alexandrovna'nın dertlerine hiçbir şekilde ortak olmuyor, saygılı bir biçimde imkanı yok. Adamlar öyle kötü ki diyor ve hiçbir işte ona yardım etmiyordu. Durum çaresiz görünüyordu. Fakat bütün aile evlerinde olduğu gibi Oblonskilerin evinde de göze çarpmayan ama çok önemli ve faydalı bir kişi vardı. Matryona Filimonovna. Hanımını yatıştırıyor, onu her şeyin düzeleceğine, bu onun sözüydü ve Matney ondan alıp kendine mal etmişti, inandırıyordu. Kendisi de acele etmeden ve heyecanlanmadan çalışıyordu. Kahya'nın karısıyla hemen dost oldu. Daha ilk günden kadınla ve Kahya ile birlikte akasyaların altında çay içti ve yapılacak işleri görüştü. Kısa bir süre sonra akasyaların altında bir Matryona Filimonovna kulübü kuruldu ve Kahya'nın karısı, muhtar ve sekreterden oluşan bu kulüp aracılığıyla hayatın güçlükleri birazcık aşılmaya başlandı. Bir hafta sonra da gerçekten her şey düzeldi. Çatı onarıldı. Muhtarın vaftiz anası olan bir aşçı bulundu. Tavuk satın alındı. İnekler süt vermeye başladı. Bahçe sırıklarla çevrildi. Marangoz tahtadan çamaşır silindiri yaptı. Dolaplara çengel takıldı ve böylece kendi keyiflerine göre açılmaları önlenmiş oldu. Asker çuhasıyla kaplanan ütü tahtası koltuğun sapından komodine kadar uzanıyordu ve hizmetçi odasından ütü kokuları geliyordu. Görüyorsunuz işte, bir de umutsuzluğa kapılıyordunuz, dedi Matryona Filimonovna tahtayı göstererek. Hatta hasırdan bir nehir hamamı bile yapıldı. Lili suya girmeye başladı. Darya Alexandrovna için sakin olmamakla birlikte rahat köy hayatı beklentileri kısmen de olsa gerçekleşmiş oldu. Darya Alexandrovna 6 çocukla rahat olamıyordu. Biri hastalanıyordu, öbürü de hasta olabilirdi. Üçüncüsünün bir şeyi eksik oluyor, dördüncüsü kötü huylar çıkarıyordu. Kısa, sakin dönemler çok enderdi. Ama bu koşuşturmalar ve huzursuzluklar Darya Alexandrovna için tek mutluluktu. Bu mutluluk olmasaydı, onu sevmeyen kocası hakkındaki düşünceleriyle baş başa kalacaktı. Ancak hastalık korkusu, hastalığın kendisi ve çocuklarda kötü huyların ortaya çıkması bir anne için ne kadar zor olursa olsun, çocuklar çektiği sıkıntının bedelini artık küçük sevinçlerle ona ödüyorlardı. Bu sevinçler öylesine küçüktü ki kumların arasındaki altın tozu kadar belirsiz şeylerdi ve kötü anlarda sadece üzüntüyü, sadece kumu görüyordu. Ama sadece sevinçleri, sadece altın tozunu gördüğü güzel anlarda vardı. Şimdi köyün yalnızlığında bu sevinçleri giderek daha sık fark ediyordu. Çocuklarına bakarak sık sık yanıldığına, bir anne olarak çocuklarına aşırı düşkün olduğuna kendini inandırmak için her türlü çabayı harcıyordu. Yine de çok güzel çocukları olduğunu, 6'sının da birbirinden farklı ama ender bulunan çocuklar olduğunu söylemekten kendini alamıyor, onlarla mutlu oluyor, gurur duyuyordu. Mayıs'ın sonunda işler artık az ya da çok yoluna girdiğinde Darya Alexandrovna köydeki aksiliklerle ilgili yakınmalarına kocasından bir yanıt aldı. Stepan Arkadyiç yazdığı mektupta her şeyi ayrıntısıyla düşünmediği için özür diliyor ve ilk fırsatta geleceğine söz veriyordu. Böyle bir fırsat olmadı ve Haziran'ın başına dek Darya Alexandrovna köyde yalnız kaldı. Aziz Piotr gününden önceki büyük perhiz sırasında bir pazar günü Darya Alexandrovna çocuklarını kutsal şaraf ve ekmek ayinine katılmaları için kiliseye götürdü. Darya Alexandrovna kız kardeşiyle, annesiyle, arkadaşlarıyla yaptığı samimi, felsefi konuşmalarda onları sık sık din konusundaki serbest düşünceleriyle şaşırtırdı. Kilise inanışlarına çok az önem vererek katı bir şekilde inandığı, ruh göçünü esas alan, kendine ait tuhaf bir dini vardı. Fakat kilisenin bütün taleplerini aile içinde, hem de sadece örnek olmak için değil, bütün kalbiyle harfi harfine yerine getirirdi. Aynı zamanda çocukların yaklaşık bir yıldır kutsal şarapla ekmek törenine katılmamış olmaları da onu çok rahatsız ediyordu ve Matryona Filimonovna'nın tam onayıyla bu işi şimdi bu yaz gerçekleştirmeye karar vermişti. Darya Alexandrovna çocukların ne giyeceklerini birkaç gün öncesinden etraflıca düşündü. Elbiseler dikildi, modelleri değiştirildi, yıkandı. Kasan dikişler ve farbalalar düzeltildi, düğmeler dikildi ve kurdeleler hazırlandı. İngiliz dadının dikmeyi üstlendiği Tanya'nın elbisesi Darya Alexandrovna'nın çok canını sıktı. İngiliz dadı pensleri yanlış yere koymuş, kol yerlerini çok oymuş ve elbiseyi tam anlamıyla berbat etmişti. Elbise Tanya'nın omuzlarını o kadar sıkıyordu ki görmek bile insana acı veriyordu. Ama Matryona Filimonovna üçgen parçalar eklemeyi ve küçük bir pelerin yapmayı akıl etti. Sorun çözümlendi. Ama İngiliz dadıyla neredeyse tartışma gibi bir şey yaşanmış oldu. Ancak ertesi sabah her şey yoluna girdi ve saat 9'a doğru, yani papazdan ayin için beklemesini rica ettikleri saate doğru yüzleri sevinçle parlayan, giyinmiş kuşanmış çocuklar kapıda faytonun önünde dikilmiş annelerini bekliyorlardı. Faytona huysuzluk eden kuzgunun yerine Matryona Filimonovna'nın araya girmesiyle kahyanın kulası koşuldu ve süslenmekle çok uğraştığı için geciken Darya Alexandrovna sırtında incecik beyaz elbisesiyle arabaya binmek üzere dışarı çıktı. Darya Alexandrovna özenle ve heyecanla saçlarını taramış ve giyinmişti. Eskiden kendisi için güzel görünmek ve hoşa gitmek için giyinirdi. Sonraları yaşlandıkça giyinmek hoşuna gitmemeye başladı. Ne kadar çirkinleştiğini fark ediyordu. Ama şimdi yine istekli ve heyecanlı giyinmişti. Artık kendisi için, güzel görünmek için değil, bu güzel çocukların annesi olarak bırakacakları genel izlenimi bozmamak için giyiniyordu. Aynaya son kez bakıp görünüşünü beğendi. Güzeldi. Bir zamanlar bir baloya gittiğinde olmak istediği gibi değil. Ama şimdi önüne koyduğu amaç açısından bakınca güzeldi. Kilisede köylülerden, kapıcılardan ve onların karılarından başka kimse yoktu. Ama Darya Alexandrovna çocuklarının ve kendisinin uyandırdığı bir hayranlık gördü ya da gördüğünü sandı. Çocuklar şık elbiseleriyle güzel olmanın ötesinde terbiyeli davranışlarıyla da sevimliydi. Aslında Alyosha pek uslu durmuyordu. İkide bir arkasına dönüyor ve ceketinin arkasını görmek istiyordu. Ama yine de olağanüstü sevimliydi. Tanya büyük adam gibi duruyor ve küçüklere göz kulak oluyordu. Ancak en küçük Lili her şeye karşı masum şaşkınlığıyla çok güzeldi ve kutsal şarapla ekmeği aldıktan sonra "Please, some more" dediğinde gülümsememek elde değildi. Eve dönerken çocuklar önemli bir şey olduğunu hissediyorlardı ve çok usluydular. Evde de her şey yolundaydı. Fakat kahvaltı sofrasında Girişa ıslık çalmaya başlamış, en kötüsü de İngiliz dadıyı dinlemediği için ona pasta verilmemişti. Darya Alexandrovna orada olsaydı böyle bir günde işi ceza vermeye kadar vardırmazdı. Ama İngiliz dadının emrini desteklemek gerekiyordu ve onun Girişa'ya pasta verilmemesi kararını onayladı. Bu olay herkesin neşesini biraz kaçırdı. Girişa, Nikolanenka'nın da ıslık çaldığını ama onun cezalandırılmadığını söyleyerek ağlıyordu ve pasta için ağlamadığını, pastanın umrunda olmadığını ama kendisine haksızlık yapıldığı için ağladığını söylüyordu. Bu son derece üzücü bir durumdu ve Darya Alexandrovna İngiliz dadıyla görüşüp Girişa'yı affetmeye karar verdi ve dadının yanına gitti. Fakat salondan geçerken yüreğini, gözlerini yaşartacak kadar sevinçle dolduran bir şey gördü ve suçluyu dadıya sormadan kendisi affetti. Cezalı çocuk salonda köşe penceresine oturmuştu. Yanında elinde bir tabakla Tanya ayakta duruyordu. Bebeklerine yemek alma bahanesiyle İngiliz dadıdan kendi pastasını çocuk odasına götürme izni almış ve çocuk odasına götürmek yerine kardeşine getirmişti. Kendisine verilen cezanın haksızlığı yüzünden ağlamaya devam eden Girişa pastayı yiyor ve hıçkırıklar arasında "Sen de ye, birlikte yiyelim, birlikte" deyip duruyordu. Önce Girişa'ya duyduğu merhamet, sonra da yaptığı şeyin iyi yürekli bir davranış olduğunu anlaması Tanya'yı etkilemiş ve onun da gözlerinde yaşlar belirmişti. Ama kendi bayından vazgeçmeyip yiyordu. Annelerini görünce korktular. Ama onun yüzüne bakınca iyi bir şey yaptıklarına hükmederek gülmeye başladılar. Ağızları pastayla doluyken gülümseyen dudaklarını elleriyle silmeye çalıştılar. Neşeyle parlayan yüzlerini gözyaşlarına ve reçele buladılar. Anneleri bir yandan elbiseleri kurtarmaya çalışırken bir yandan da gözlerinde yaşlarla, mutluluk ve hayranlıkla gülümseyerek "Aman Tanrım! Yepyeni beyaz elbiseler, Tanya, Grisha" diyordu. Yeni elbiseler çıkartıldı. Kızlara bluz, oğlanlara eski ceketlerini giymeleri söylendi. Mantar toplamaya ve nehirde yıkanmaya gitmek için kahyayı üstse de kula atın arabaya koşulması emredildi. Çocuk odasından yükselen heyecanlı çığlıklar nehre gitmek için yola çıkıncaya kadar devam etti. Koca bir sepet mantar topladılar. Hatta Lili bile bir kayın mantarı buldu. Eskiden Miss Hull mantarı bulur, Lili'ye gösterirdi. Şimdi ise Lili kocaman bir kayın mantarı bulmuş ve Lili "kayın mantarı buldu" diye heyecanlı bir çığlık kopmuştu hepsinden. Daha sonra nehre geldiler. Arabayı ak ağaçların altına bırakıp yıkanmaya gittiler. Arabacı Terenti, at sineklerini kovmaya çalışan atları bir ağaca bağlayıp bir ak ağacın gölgesine, otların üzerine uzanarak tütün içti. Nehirden hiç susmayan neşeli çocuk çığlıkları Terenti'nin kulağına kadar geliyordu. Çocukların hepsini gözetmek, yaramazlık yapmalarına engel olmak insanı çok uğraştıran bir iş olsa da bütün bu minicik çorapların, pantolonların, çeşit çeşit ayakkabıların hangisine ait olduğunu aklında tutmak ve karıştırmamak, bağcıkları çözmek ve bağlamak, düğmeleri açmak ve iliklemek ne kadar zor olsa da kendisi de nehre girmeyi her zaman sevmiş olan ve bunun çocuklar için yararlı olduğunu düşünen Darya Alexandrovna çocuklarla birlikte nehre girip yıkanmak kadar başka hiçbir şeyden zevk almazdı. Çoraplarını giydirirken bütün bu tombul ayaklara bir an dokunmak, bu çıplak vücutları tutup suya daldırmak, kah sevinçli, kah ürkek çığlıklarını işitmek, etrafa su sıçratan meleklerin soluk soluğa gözleri kocaman açılmış, ürkek ve neşeli yüzlerini görmek onun için zevklerin en büyüğüydü. Çocukların yarısının üstleri giydirilmişken ısırgan ve sütleyen toplamaya giden şık giyimli köylü kadınlar nehir hamamının yanına geldiler ve çekingen bir şekilde durdular. Matryona Filimonovna suya düşen bir çarşafla gömleği alıp kurutması için kadınlardan birine seslendi. Darya Alexandrovna da köylü kadınlarla konuşmaya başladı. İlk başta elleriyle ağızlarını kapatarak gülen ve meseleyi anlamayan kadınlar kısa sürede cesaretlerini topladılar ve ortaya koydukları içten çocuk sevgisiyle Darya Alexandrovna'nın hemen kalbini kazanıp sohbete koyuldular. Bir tanesi Tanya'ya hayran hayran bakıp başını sallayarak "Aman sen ne güzelsin, öyle bembeyaz, şeker gibi," dedi. "Ama zayıfsın." "Hastaydı ondan." "Hele bak, bunu da mı suya soktunuz?" dedi öbür kadın, memedeki bebeği göstererek. "Hayır, o daha topu topu 3 aylık," diye yanıtladı Darya Alexandrovna gururla. "Ya, peki senin çocukların var mı?" "4 taneydi, ikisi kaldı, bir oğlan bir kız. Geçen yıl Noel'de memeden kestim." "Kız kaç yaşında?" "İkisinde." "Niye bu kadar uzun süre emzirdin?" "Adetimiz böyle. 3 perhiz dönemi emziririz." Sonra Darya Alexandrovna için en ilginç konuşma başladı. Doğumları nasıl oluyordu? Hastalığı neydi? Kocası neredeydi? Sık sık geliyor muydu? Darya Alexandrovna kadınların yanından ayrılmak istemiyordu. Onlarla konuşmak çok ilgisini çekmişti. İlgilendikleri konular birbirinin tamamen aynısıydı. Darya Alexandrovna'nın en çok hoşuna giden de kadınların her şeyden çok onun bu kadar çok ve bu kadar güzel çocuğu olmasına hayran kalışlarını görmekti. Kadınlar Darya Alexandrovna'yı güldürdüler. Bu gülüşmelere kendisinin neden olduğunu anlamayan İngiliz dadı ise kızdırdılar. Genç köylü kadınlardan biri herkesten sonra giyinmiş olan İngiliz dadıya dikkatle bakmış ve dadı üçüncü eteği üzerine geçirdiğinde kendini tutamayıp "Hele şuna bak, sarınmaya doymadı," demiş ve bir kahkaha kopmuştu. Başına bir eşarp bağlamış olan Darya Alexandrovna, hepsi de yıkanmış, kafaları ıslak çocuklarla çevresi sarılı bir halde eve yaklaşırken arabacı "Bir bey geliyor galiba. Pokrovske'nin sahibi," dedi. Darya Alexandrovna ileriye doğru baktı ve gri şapkası, gri pardösüsüyle karşılarından gelen Levin'in tanıdık görüntüsünü görünce sevindi. Onu görmekten her zaman sevinç duyardı. Ama şimdi Levin'in kendisini gurur duyduğu çocuklarının arasında görmesinden özellikle sevinç duymuştu. Levin'den başka hiç kimse onun büyüklüğünü anlayamazdı. Levin, Darya Alexandrovna'yı görünce gelecekteki aile yaşantısı ile ilgili olarak hayalinde yarattığı tablolardan birinin önünde buldu kendini. "Civcivlerini peşine takmış tavuk gibisiniz Darya Alexandrovna." "Ah, çok sevindim," dedi Darya Alexandrovna elini Levin'e uzatarak. "Sevindiniz ama haber bile vermediniz. Abim bende kalıyor. Stiva'dan bir mektup aldım. Burada olduğunuzu ondan öğrendim." "Stiva'dan mı?" diye hayretle sordu Darya Alexandrovna. "Evet, buraya geldiğinizi yazıyor ve size herhangi bir yardımda bulunmama izin vereceğinizi düşünüyor," dedi Levin. Bunu söyledikten sonra birden utanıp sustu. Ihlamur filizleri koparıp çiğneyerek arabanın yanından sessizce yürümeye devam etti. Kocasının yapması gereken bir işte yabancı birinin yardımından Darya Alexandrovna'nın hoşlanmayacağını düşündüğü için utanmıştı. Gerçekten de Darya Alexandrovna, Stepan Arkadiç'in kendi ailevi işlerini yabancılara emanet etmesinden hoşlanmazdı. Levin'in bunu anladığını hemen fark etti. Bu anlayış inceliği, bu nezaketi nedeniyle de Darya Alexandrovna Levin'i severdi. "Tabii ki," dedi Levin. "Bunun sadece beni görmek istediğiniz anlamına geldiğini anladım ve çok sevindim. Tabii ki kentli bir hanım olarak size buranın yabani bir yer olarak görüneceğini sanıyorum ve eğer gerekirse her zaman hizmetinizdeyim." "Hayır," dedi Dolly, kendisinden söz edildiğini anlayan ve Levin'e neşeyle dostça gülümseyen Matryona Filimonovna'yı göstererek, "İlk zamanlar rahat değildik ama şimdi yaşlı dadım sayesinde artık her şey yoluna girdi," diye ekledi. Matryona Filimonovna Levin'i tanıyordu. Onun küçük hanıma iyi bir koca olacağını biliyor ve işlerin düzelmesini istiyordu. "Buyurun, siz de binin. Biraz sıkışabiliriz," dedi Levin'e. "Yo, ben yürüyeceğim. Çocuklar, kim benimle gelip atlarla yarışır?" Çocuklar Levin'i çok az tanıyorlardı. Onu ne zaman gördüklerini anımsamıyorlardı. Ama çocukların genellikle yapmacık davranan yetişkin insanlara karşı duydukları ve bu yüzden ciddi şekilde papara yedikleri o garip utangaçlık ve tiksinme duygusunu Levin'e göstermiyorlardı. Yapmacıklık ne şekilde olursa olsun en akıllı, en sağgörülü adamı bile kandırabilir. Ama yapmacıklık ne kadar büyük bir ustalıkla gizlenirse gizlensin, en kıt anlayışlı çocuk bile onu anlar ve tiksinir. Levin'in ne kadar kusuru olursa olsun zerre kadar yapmacıklığı yoktu. Bu yüzden de çocuklar ona annelerinin yüzünde gördükleri dostluğun aynısını gösterdiler. Levin'in çağrısı üzerine çocuklardan en büyük olan ikisi hemen arabadan atladılar ve sanki dadıyla Miss Hule ya da anneleriyle konuşuyormuş gibi onunla koşmaya başladılar. Lili de Levin'le gitmek istiyordu. Annesi onu Levin'e uzattı. Levin küçük kızı omzuna oturttu ve o şekilde koşmaya başladı. Anne neşeyle gülerek, "Korkmayın, korkmayın Darya Alexandrovna," dedi. "Düşürmem ya da bir yerine zarar vermem olanaksız." Levin'in becerikli, güçlü, dikkatli ve son derece enerjik hareketlerini gören anne rahatladı. Neşe ve takdirle gülümsedi. Burada köyde çocuklarla ve cana yakın bulduğu Darya Alexandrovna ile birlikte olmak, onu Darya Alexandrovna'nın da özellikle sevdiği, o sık sık kapıldığı neşeli, çocuksu ruh haline soktu. Çocuklarla birlikte koşarken onlara jimnastik hareketleri öğretiyor, Ketu İngilizcesiyle Miss Hulu güldürüyor ve Darya Alexandrovna'ya köydeki uğraşlarını anlatıyordu. Öğle yemeğinden sonra balkonda onunla yalnız kalan Darya Alexandrovna sözü Kitty'ye getirdi. "Biliyor musunuz? Kitty buraya gelecek ve yazı benimle birlikte geçirecek." Levin kıpkırmızı kesilip, "Doğru mu?" dedi ve hemen sözü değiştirerek, "O halde size iki inek göndereyim," dedi. "İçiniz rahat etmeyecekse, ille de parasını ödemek isterseniz, ayda beşer rubleden ödersiniz." "Hayır, teşekkür ederim. İşlerimiz yoluna girdi. Öyleyse ineklerinizi gözden geçireyim eğer izin verirseniz. Nasıl beslemeleri gerektiğini anlatayım. Bütün mesele beslenmededir." Ve Levin sırf konuşma konusunu değiştirmek için ineğin sadece yemi süte dönüştüren bir makine olduğuna dayanan süt üretme teorisini Darya Alexandrovna'ya anlattı. Bunu anlatırken bir yandan da Kitty ile ilgili bütün ayrıntıları duymayı şiddetle istiyor ama duymaktan da korkuyordu. Bu kadar büyük bir güçlükle elde ettiği huzurun bozulmasından korkuyordu. "Evet, ama bunların hepsini izlemek gerekir. Kim yapacak bu işi?" diye isteksiz bir yanıt verdi Darya Alexandrovna. Matryona Filimonovna vasıtasıyla çiftliğin işlerini artık düzene sokmuştu. Hiçbir şeyi değiştirmek istemiyordu. Ayrıca Levin'in tarımla ilgili bilgisine de güvenmiyordu. Üneyin süt makinesi olduğuna ilişkin düşünceler kendisine kuşkulu görünmüştü. Ona göre bu tür düşünceler ancak işleri bozardı. Matryona Filimonovna'nın anlattığı gibi sadece alacayla akkarına daha fazla yemle yal vermek ve aşçının mutfaktan yemek artıklarını çamaşırcı kadının ineğine taşımasına engel olmak Darya Alexandrovna'ya çok daha basit geliyordu. Bu çok açıktı. Oysa yalla ve otla ilgili düşünceler kuşkulu ve belirsizdi. Asıl önemlisi, Darya Aleksandrovna Kitty'den söz etmek istiyordu.